Dünyanın nabzı. Ayrıntılarda boğulmayın. Açık, net ve anlaşılır bir dille Türkiye ve dünya gündemini yorumluyoruz. Dünyanın nabzı hafta içi her gün saat 10'da Türkçenin Sesi Radyosu'nda. Dünyanın nabzı. Dünyanın nabzı başlıyor.
Efendim hayırlı sabahlar diliyoruz. Bugün 17 Mart 2017 Cuma. Dünyanın nabzından, Türkçenin Sesi Radyosu'ndan saygılarımızı, sevgilerimizi, hürmetlerimizi sunuyoruz. Dünyanın herhangi bir yerinde bizi dinleyen herkese. Ve bugün de Türkiye'nin ve dünyanın gündeminin nabzını tutmaya çalışacağız. En önemli konulara değineceğiz. Öncelikle manşetler var. Türkiye'de çıkan gazetelerin ön sayfalarındaki ilk cümlesini ve kısa açılımını yapıyoruz. Ardından Türkiye turuna çıkıyoruz. Sonra dünya basınından derlediğimiz haberlerle karşınızda oluyoruz. Bakalım bugün de sizlere umuyoruz ki güzel haberler verme düşüncesindeyiz, derdindeyiz. Fakat bu böyle mi olacak, bakacağız beraber. Buyurun başlayalım.
Dünyanın nabzı, manşetler.
Avrupa siyasi krize giriyor. Bugünkü başlık Yeni Şafak. Türkiye'de merkez güçlendi, Avrupa siyasi krizde. Hollanda'da ırkçılık yarışına dönen seçimin sonucu siyaseti daha da parçaladı. Hiçbir parti hükümet için gerekli 76 sandalyenin yarısına bile ulaşamadı. Başbakan Rutte'nin partisi Wilders'ın Neonazi partisi 18, Rutte'nin partisi 33. Vekilde kaldı. Almanya, İtalya ve Belçika'da parlamenter sistemin getirdiği siyasi krizlerle boğuşuyor. Avrupa'nın siyaseti çok parçalı ve radikal siyasi akımlar diyor ve parlamenter sistem böylece Avrupa'da da çökmüş oluyor. O yere göre sığdırılmayan sistem değerli izleyicilerimiz. Star gazetesi 3 gündür önemli bir habere imza atıyordu biliyorsunuz. Star'ın manşeti Almanya'da yaşayan binlerce gurbetçinin sessiz çığlığına tercüman oldu. İhbar yağıyor. Manşet şöyle: Muhammed Markus oldu. Özkan Öz'ün çocuğuna eşinle aranda geçimsizlik var denilerek el kondu. Alman ailenin yanına verilen Muhammed'in adı Markus olarak değiştirildi. Bu ne ilk ne de son örnek, daha önce de söylediğim. Daha önce başka uzun yıllardır gazete başlıkları yaparken bundan yıllar önce, 2-3 yıl önce de bu konuyu gündeme getirmiş ve uzun uzun üzerinde durmuştuk. Fakat konuyla ilgili sanırım çok da ciddi şeyler yapılmadı. Detaylarını vereceğiz bu haberin. Sabah gazetesi "Vatandaş CHP'nin ayarını bozdu" manşetiyle çıkmış. Referandumda hayır kampanyası yapan CHP, yönetimi vatandaşı ikna edemeyince hırçınlaşıp saldırganlaştı diyor. Ve burada Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meydanlarda dinlettiği gafı itiraf etti. Diyorlar ki Kılıçdaroğlu doğruları söylemiyor. Anayasa değişikliğini okumamış olabilir. Evet. Sabahtan bu haber var ve Milliyet gazetesi diyor ki öksüz firarın da 28 isme yasak. 15 Temmuz'un kara kutusu öksüzünün firarına ilişkin soruşturmada üst düzey istihbaratçı polis ve memurlarla adli kontrol ile yurt dışı yasağı gelmiş nihayet değerli dinleyicilerimiz. Milliyet'in manşeti böyle ve Türkiye Hilal Haç kavgası başlattılar. Erdoğan'dan Avrupa'ya sert tepki. Cumhurbaşkanı AB'nin Türkiye düşmanlığı ve başörtüsü ayıbı için bunlar yeni Nazizm yorumlarında bulundu. Detaylarına bakacağız. Akit gazetesi "Vur emri FETÖ'cü alçaktan" diyor. Bakan Kaya'nın Türk Başkonsolosluğu'na girmesine engel olmak için özel teme "Vur emri" verdiğini söyleyen Rotterdam Belediye Başkanı Abu Talib'in ipliğini pazara çıkarıyoruz diyor. Değerli dinleyicilerimiz, o ipliğin pazara çıkma anını da biz de sizlere aktaracağız az sonra. Hürriyet gazetesi "Türkiye'ye garanti verilmeli". AB'nin genişlemeden sorumlu eski komiseri Verhugen, Türkiye'ye kriterleri yerine getirirse AB'ye tam üye olacağının garantisi verilmeli şeklinde açık ve net bir şekilde konuşmuş. Takvim gazetesi "Hoşt Çakal" şeklinde bir başlıkla çıkmış. Hollanda Başbakanı Rutte o için faşist Wilders'a özendi. Gurbetçilerin üzerine köpeklerini gönderdi ama sandıkta tokadı yedi. Hem Türkiye'yi hem de seçmenini kaybetti. Bu da böyle ilahi bir tokat olsa gerektir değerli dinleyicilerimiz. Milli Gazete "Paran yoksa öl" başlığıyla çıkmış. Paran varsa yarın gel. Üniversitede devlet hastanelerinde uygulamaya konan döner sermaye sistemiyle parası olan hastalar tedavisine hemen başlarken parası olmayan vatandaş aylarca sıra bekliyor. İstanbul'da ilginç bir örnek Süleyman Sarı isimli hastanın anlattıkları sistemin vatandaşa adeta "paran yoksa öl" dediğini gösteriyor. Bu sistemin eskide kaldığını biliyoruz. Belki münferit örnekler söz konusu olabilir. Buna bakalım. Sadece münferit bir örnekse değerli dinleyicilerimiz, çok rahat çözülebilecek bir konu olduğunu söyleyelim buradan. Çünkü bu tarz örnekler daha çok geçmişte kaldığını biliyoruz. Bir münferit örneği manşete çekmekte başka bir olay olsa gerektir. Böyle mi değil mi bakalım. Akşam gazetesi, "Üçüncü havalimanı bizi bitirir" diyor. Hollanda'nın asıl derdini bakan itiraf etti. Türkiye'ye karşı faşist uygulamalarını arttıran Hollanda ağzındaki baklayı çıkardı. İstanbul'da yapımı süren 3. havalimanı açılırsa bizim havalimanımız biter şeklinde bir başka karın ağrısını da Cumhurbaşkanı'nın tabiriyle ifade etmiş oldu böylece. Habertürk diyor ki, "Haçlı Hilal mücadelesi başlattılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa'yı bu şekliyle eleştirdi" ve "Türk etkisi" şeklinde başka bir başlık var. Hollanda vatandaşı Müslüman bir kadın Amsterdam'da Türk bayrakları bulunan bir camide oy kullanıyor. Oradan görüntülerle seçimlerdeki Türk etkisine yer açmaya çalışmış Habertürk. Vatan gazetesi değerli dinleyicilerimiz, "Sevgimizi taşıyın. Hollywood yıldızı Ben Stiller kıtlık için kampanya başlattı. Türk Hava Yolları'ndan yardımı taşımasını istedi. Kampanya çığ gibi yayıldı. Türk Hava Yolları Somali'yi seviyoruz" dedi. Tam destek verdi. Detaylarını verelim. Milat gazetesi, "Alman'a tarihi ayar" başlığıyla çıkmış. Bekir Bozdağ, Alman ajanı olduğu iddia edilen gazeteci kılıklı PKK'lı Deniz Yücel'i serbest bırakın diyen Alman mevkidaşına mektup yazdı. "Siz mahkemelere emredebilirsiniz ama bizde yargı bağımsızdır." İşte çok güzel bir cevap bu değerli dinleyicilerimiz. Kimine göre tokat, kimine göre bir cevap. Güneş gazetesi karikatürize etmiş Merkel'i "dişi Hitler çirkin teyze" şeklinde çıkarmış bugünkü manşetini. Terör örgütleri FETÖ, PKK ve DHKPC'ye kucak açan Almanya, tüm Avrupa'yı Türkiye'ye karşı kışkırtıyor. Faşistlerin liderliğine soyunan Merkel, Almanların arka bahçesi Avusturya, Hollanda ve Belçik üzerinden Türkiye düşmanlığı yapıyor, diyor Güneş gazetesi. Diriliş postası değerli dinleyicilerimiz, Türk düşmanlığı koalisyonu şeklinde çıkmış. Hollandaçı söylemler, İslam karşıtlığı, yabancı düşmanlığı ve Türk bakanlara yönelik skandal tavrın gölgesinde seçime gitti. Seçim sonucunda kazanan Türk düşmanlığı oldukça söylemlerle oy kazanmaya çalışan Rutte, Wilders ve Hristiyan Demokratlar koalisyon kuracak. Hani Wilders'la kurulmayacaktı böyle bir olay dediğimizde sanırım mecbur kalacaklar buna. Yeni Söz gazetesi, BM İsrail bildiğiniz faşist diyor. Beynelminel camiadan İsrail'e 3. gol. 7 düvelin bildiğini Birleşmiş Milletler de kabul etti. Herkesin bildiği gerçeği kayıtlara geçmesini ve geçmesini sağlayan BM Batı Asya Koalisyonu İsrail'in ırkçı faşist rejim olduğunu ilan etti. Siyonist uçakları olacak sanırım. Ayağa kalktı ve Siyonist esiri Batı ve ABD BM raporuna itiraz ederek raporun geri çekilmesini istedi. BM'nin telaşa kapılan uşak genel sekreteri ise raporun BM'nin genel görüşünü yansıtmadığını iddia etti. Değerli dinleyicilerimiz. Karar gazetesi, "Geç onu Rutte geç" diyor. Cumhurbaşkanı sandık endeksli planıyla istediğini alan Hollanda Başbakanı'na seçimden sonra başbakanlığı yemek yiyebileceğini söylemiş. "Bizde öyle bir başbakan yok" sözleriyle res çekti. İkinci mesajı ağabeye gönderdi. "Vize sözünü tutmayanlar geri kabulden bahsediyor. Geç bunları geç" demiş. Yeni Birlik gazetesi, "Din savaşları başlar" diyor Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları. Hollanda'daki seçim sonuçlarını değerlendiren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Yakında Avrupa'da din savaşları başlar. Farklı dinlerden oldukları için 100 yıl birbirlerini kestiler ama sonra bundan ders alındı. Avrupa Birliği kuruldu. Şimdi tüm bunlar yok edilmeye başlandı. Avrupa o eski günlere gidiyor. Neye gittiğinin, nereye gittiğinin farkında değil" şeklinde bir yaklaşım sergilemiş. Daha önce de kendi mezhep savaşlarıyla biliyorsunuz olağanüstü derecede insan katledilmişti. Daha sonra Müslümanların arasında da böyle bir mezhep savaşı çıkarmaya çok çalışsalar da kısmen başarı sağlasalar da istedikleri noktaya taşıyamadılar asla. Yeni Birlik gazetesinin bu haberiyle bitirmiş olalım manşet durumumuzu. Manşetlerden sonra Türkiye turuna geçeceğiz. Öncesinde güzel bir türkü dinleyelim bakalım ve sizlere armağan edelim. Sesimiz her nereye ulaşıyorsa herkese armağan olsun, güzel bir türküyle devam ediyoruz.
yedi perişan halim, dost yolumu kesti, el vurdu beni. Saz vefasız oldu, perdeler zalim, mızrap tetik çekti, tel vurdu beni. Saz vefasız oldu, perdeler zalim, mızrap tetik çekti, tel vurdu beni. Mızrap tetik çekti, tel vurdu beni. Muhabbetin neydi bana değil ki, yarenlerin benden yana değil ki. Şikayetin yaradana değil ki, ümmete sığındım kul vurdu beni. Şikayetin yaradana değil ki, ümmete sığındım kul vurdu beni. Ümmete sığındım kul vurdu beni. Tecellimi kem gözlerden sakladım, ömür boyu gülmesini bekledim. Ne elimi sürdüm ne de kokladım, dikenler içinde gül vurdu beni. Ne elimi sürdüm ne de kokladım, dikenler içinde gül vurdu beni. Dikenler içinde gül vurdu beni. Kamil olup ben bu sırlara ersem, haz duyarım yarın bağına girsem. Kapanmaz yareler merhem de sürsem, göz hapsindeyken dil vurdu beni. Kapanmaz yareler merhem de sürsem, göz hapsindeyken dil vurdu beni. Göz hapsindeyken dil vurdu beni. Dost beni beni, can beni beni, yar beni beni, dil vurdu beni. Dost beni beni, can beni beni, yar beni beni, dil vurdu beni.
Dünyanın nabzı. Şimdi Türkiye gündemi.
Yeni Şafak'la başlamıştık, hemen o manşetin açılımını yapalım. Avrupa siyasi krize giriyor. Avrupa'nın siyaseti çok parçalı ve radikal siyasi akımların belirleyici olduğu kırılgan bir sisteme dönüşüyor. Güçlü lider de çıkmayınca parlamenter sistem demokrasi krizi üretir hale geldi. 2011-2012'de Belçika'da 540 gün boyunca hükümet kurulamadı. İsveç, Finlandiya, Danimarka, Fransa, İsviçre, İtalya, Avusturya ve Macaristan'da aşırı sağ partiler %5-25 bandında oy alıyor. İngiliz Milliyetçi Sağ Parti Brexit'te lokomotif rol üstlenip ülkeyi AB'den ayırdı. Yunanistan'da aşırı sol ve aşırı sağ yükseliyor diyor Yeni Şafak gazetesi, haklı olarak değerli nevzirimiz. Türkiye'de ise merkez güçleniyor. Belki de bu anlamda Avrupa'nın aksine merkez siyaset güçleniyor. 2000'li yıllara kadar kısa ömürlü koalisyonların yönettiği Türkiye'de 15 yıldır güçlü tek parti hükümetleri var. Cumhurbaşkanlığı sistemiyle Türkiye'nin güçlenme arayışı daha da pekişecek şeklinde özetlemiş ve AB ülkelerinde bundan rahatsız olduğunu, doğal olarak rahatsız olmalarının da aslında doğal olduğunu söyleyebiliriz. Niye doğal? Çünkü bugüne kadar yapılanları şöyle üst üste koyduğunuzda, bu rahatsızlığın nedenlerini ortaya koyduğunuzda, doğal dedin demekten kastımızın yani olacağı buydu. Elbette ki başka ne düşüneceklerdi demek durumundayız. Bir önemli haber var burada. Rezalete son başlığı var. İzdivaça sıkı denetim. Önemli bir haber. Vatandaşların meclis, RTÜK ve BİMER'e şikayet ettiği izdivaç programlarına sıkı kontrol geliyor. Kontrolü de gerek yok gerçi. Tamamen ortadan kaldırılması gerçekten de bu milletin en önemli arzusu olsa gerektir. Özel hayatın gizliliğini ihlal eden, manevi değerler ve aileye zarar veren yayınlarda ısrar eden televizyonlar için lisans iptaline varan cezalar geliyor. Yani olayı bu kadar ayağa düşürmenin hiçbir anlamı yok. Sırf reyting kaygısıyla, dünyada da örnekleri var canım filan gibi saçma sapan yaklaşımlarla uzun zamandır bu seviyesiz programlar sürüp duruyor maalesef. Star gazetesiyle devam edeceğiz. Muhammed Markusoğlu başlığıyla çıkmıştı biliyorsunuz. Özkan Üzüm çocuğuna eşinle aranızda geçimsizlik var denilerek el kondu. Alman ailenin yanına verilen Muhammed'in adı Markus olarak değiştirildi. Gurbetçi baba Özkan Aynur Öz çifti boşanmaya karar verdi ancak çocukların velayeti ne anneye ne de babaya verildi. Alman Gençlik Dairesi 7 yaşındaki Atakan, 8 yaşındaki Muhammed, 13 yaşındaki Beyza'ya el koyarak Hristiyan ailelerin yanına yerleştirdi. Baba öz hukuk mücadelesi sonucu Beyza'yı kurtardı ancak iki oğlunu yıllarca göremedi. Dünyanın neresinde var böyle bir zulüm diye soracak olursanız işte Almanya'da var böyle bir zulüm. Eşi benzeri görülmemiş zulümler, devlet denetimini alınan çocuklar, sudan bahanelerle ve bu çocukların isimlerinin değiştirilmesi, dinlerinin değiştirilmesi, farklı dinlerde anlayışlardaki ailelere verilmesi, satılması, bu anlamda orada bulunan göçmenlere, Türklere, Müslümanlara zulmedilmesi. Dünyada eşi benzeri görülmemiş bir zulümdür, bu zalimliktir. Ve bu yeni bir olay değil. 4 yıldır yaşadığı ağır bunalım, o günleri unutmak istiyorum diye anlatan Özkan Öz, içini Star gazetesine dökmüş, bu bir feryat olarak kabul edilsin ve orada yaşanan olaylara acilen müdahale edilmesi, orada bulunan göçmenlerin, gurbetçilerin halini hakikaten de pür melalini ortaya koyacak ve buna çözümler bulacak acilen çalışmalar yapılması gerekiyor. Gerçekten de tüyleri diken diken eden bir haber. Vatandaş CHP'nin ayarını bozdu şeklinde Sabah gazetesinin bir manşeti vardı. CHP Giresun Milletvekili Bektaşoğlu'nun evet vereceğim diyen bir vatandaşı darp ettiği skandalın dumanı henüz tüterken bir olay da Denizli'de yaşandı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'na sözde soykırım iddialarına destek veren Cem Özdemir'le neden tokalaştınız diye affedersiniz soran vatandaşın başına gelmedik kalmadı diyor Sabah gazetesi değerli dinleyicilerimiz. Bu anlamda eleştirilmek, özellikle haklı eleştiriler noktasında karşı tarafın bir an şöyle kendini kontrol edip düşünmesi gerekiyor ama bu erdem maalesef her zaman ve zeminde meydana çıkmıyor değil mi? Hadi biz öyle diyelim. Öksüz firarında 28 isme yasak, Milliyet gazetesinin haberi. 15 Temmuz'un kara kutusu Öksüz'ün firarına ilişkin soruşturmada üst düzey istihbaratçı, polis ve memurlara adli kontrol ile yurt dışı yasağı geldi. Darbe girişiminden sonra yakalanıp savcılığa çıkarılan FETÖ'nün genelkurmay imamı Adil Öksüz, 16 dakikada adliyeden çıkıp kayıplara karışmıştı. Öksüz'ün firarı sonrasında görevi kötüye kullanma, suç delilini yok etme, gizleme ve değiştirme, suçluyu kayırma ve silahlı örgütte üye olma iddiasıyla özel bir soruşturma başlatıldı. Ve değerli dinleyicilerimiz, detayları böyle haberin. Ve Türkiye gazetesi Hilal ve Haç kavgası başlattılar derken Cumhurbaşkanı'nın ağabeyinin Türkiye'ye düşmanlığı ve başörtüsü ayıbı için bunlar yeni nazizm yorumunda bulunmasını manşet yapmış. Sakarya'da vatandaşlarla buluşan Cumhurbaşkanı Avrupa'nın rezil tavrı için net konuştu. Erdoğan, Hollanda Başbakanı'na ey Rutte, birinci parti olabilirsiniz ama Türkiye gibi bir dostu kaybettin, vizeleri kaldırma sözünü tutmadılar, şimdi geri kabul diyorlar, geç onları. Yok öyle bir şey. Men dakka dukka, kim dak derse ona da dak olur şeklinde bir cümle kurmuş yine. Adalet Divanı'nın başörtü yasağını eleştiren Erdoğan, hani inanç, din özgürlüğü, bunlar Haç-Hilal mücadelesini başlattı. Avrupa hızla 2. Dünya Savaşı öncesi günlerine dönüyor. Cumhurbaşkanı 16 Nisan içinde şu mesajı verdi, milli, demokrat, yeni olan, yerli olan hiç kimsenin anayasa değişikliğine karşı çıkması için hiçbir sebep yok diye konuşmuş. Aile Bakanı Fatma Betül Sayankaya da yeni dünya şaka sandı diyor. Bakan Kaya BM'de utanç gecesini anlattı, herkes şaşırdı. Aile Bakanı Fatma Betül Sayankaya BM oturumunda Hollanda'nın insanlık dışı muamelesini dile getirdi. Kaya, muhataplarımız duyduklarına inanamadılar, şaka mı yapıyorsunuz diyenler bile oldu ifadelerini kullanmış. Bunlar şimdi bir de siyasi olacaklar değil mi? Fatma Betül Sayankaya oturup anlatacak bunlara. Bunlar da karşı taraf siyasi olacaklar ve yeryüzünde Avrupa'nın göbeğinde gerçekleşen haberlerden haberleri olmayacak. Yani bu denli haberler olmayacak. Vur emri FETÖ'cü alçaktan şeklinde bir başlıkla çıktı yeni akit. Fas asıllı Ahmet Abu Talib'in Hollanda'daki FETÖ yapılanmasıyla yoğun irtibatı olduğu, 2009 yılında Rotterdam'daki yerel seçimler öncesi FETÖ'den ciddi miktarda finans desteği aldığı belirlenmiş. Rotterdam Belediye Başkanı Ahmet Ebu Talip, örgüt militanları Mehmet Kabakyer, Zeki Baran ve Mevlüt Çakı'yla Türkiye'ye de yemekte bir araya geldikleri görülüyor. Böylece şifreler de ortaya çıkmış oluyor değil mi değerli dinleyicilerimiz? Ve yeni akitin akabinde Verhugen'in bir açıklaması vardı Hürriyet gazetesinde AB'nin genişlemeden sorumlu eski komiseri. Türkiye ile AB arasındaki krizin çok tehlikeli bir şekilde tırmandığını vurgulayan Verhugen şu öneriyi getirdi. Ben tamamen yeni bir başlangıçtan yanayım. AB Türkiye'ye Avrupa ailesi içinde eşit haklara sahip daimi olarak yerini alacağını kayıtsız şartsız garanti etmeli. Bunun için tek ölçü üyelik kriterleri olmalı. Türkiye ise iç sorunlarını demokratik ve hukuk devleti kuralları içerisinde çözeceği güvencesini vermeli şeklinde. İki güvence karşılıklı güvence sonrasında olabilir diyor Verhugen. Takvim Hoşt Çakal demişti. Hollanda Başbakanı Rutte o için faşist filtrelere özendi. Özentilerinin sonucunda da işte görüyorsunuz hiçbir şekilde ne o düşündüğümüz tarzda kazanan olmadı. Ve değerli dinleyicilerimiz bir diğer gazete Akşam Gazetesi Avrupa Hilal Haç mücadelesini başlattı diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve 3. Havalimanı bizi bitirir başlığı vardı. Türkiye'ye karşı faşist uygulamalarını artıran Hollanda ağzındaki baklayı çıkardı. İstanbul'da yapım süren 3. havalimanı açılırsa bizim havalimanı biter şeklindeki bir açıklama. Almanya'ya sert mektup vardı Bekir Bozdağ'dan. Adalet Bakanı Bozdağ, PKK yandaşı Deniz Yücel'in bırakılmasını isteyen Alman Adalet Bakanı'na mektup gönderdi. Teröristler ve darbeciler için endişe etmek yerine mesainizi hukukla bağdaşmayan uygulamalarınıza son vermeye harcayın. Türk yargısı talimat almaksızın karar verir şeklinde açık, net, güzel bir açıklama yapmış Bekir Bozdağ. Habertürk, Haçlı Hilal mücadelesini başlattılar derken bu aslında bitmeyen de bir mücadeleydi yeri gelmişken söyleyelim. Bu mücadele hiç bitmedi, belki tonu düştü ama bu mücadele hep vardı, var olmaya devam edecek yeryüzünün son gününe kadar. Hak ile batıl mücadelesi denir buna. Son yılların en büyük kuraklık felaketiyle boğuşan Somali'de BM 48 saatte 110 kişinin öldüğünü duyurdu. Dünya bu duruma sessiz kaldı. Hollywood yıldızı Ben Stiller'ın öncülüğünde internette başlayan kampanya ise milyonlarca kişiye ulaştı. Sevgimizi Somali'ye Türk Hava Yolları taşısın Twitter'da slogan oldu ve Somali'ye giden tek hava yolu Türk Hava Yolları ile bu ülkeye destek olabiliriz. Bu çılgınca olabilir ama bir şey yapmalıyız diyor aktör Stiller ve destek beklediğini dünyanın her yerinden söylüyor. Sevgimizi taşıyın. Vatan Gazetesi'nin bir haberiydi bu hatırlarsanız. Ve Alman'a tarihi ayar şeklinde Bekir Bozdağ'ın yaptığı açıklamalar burada da yerini almış. Efendim Diriliş Postası'na bakıyoruz hemen. Türk Düşmanlığı Koalisyonu diyor Diriliş Postası da aktardığımız bir haber olarak. En az 4 parti lazım geliyor. Bu vesileyle 150 milletvekilinden oluşan Hollanda Meclisi'nde hükümet kurabilmek için en az 76 milletvekili gerekiyor. Hiçbir parti hükümet kurma çoğunluğunu elde edemediği için geniş çaplı bir koalisyon kurulacak. Bu da 4 parti anlamına geliyor. İstikrar, istikrar, istikrar diye söylenen şeyin tam tersi bu olsa gerektir. Yeni Söz gazetesi, İsrail bildiğiniz faşist başlığıyla çıkmıştı. Beynelmilel Camia'dan İsrail'e 3. gol. Aktardığımız bir haber, detaylarına bakabilirsiniz, uzun bir detayı var. İsrail Siyonist rejiminin tam bir ırkçı rejim olduğu söyleniyor. İsrail ırkçılık yapıyor, Birleşmiş Milletler'in açıklaması ama bazı konuyla ilgili açıklama yapanlar da bu BM'yi bağlayacak bir karar değil, açıklama değil şeklinde. Neyi bağlayacak, kimi bağlayacak yani BM'nin yaptığı böyle bir açıklama var ama buna rağmen tabii ki görmek istemeyen görmeyebiliyor. Karar gazetesi geç onu Rutte geç diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Aktardığımız bir haber olarak kararda da yerini almış. Son olarak Yeni Birlik gazetesine bakıyoruz ve Yeni Birlik diyor ki din savaşları başlar Mevlüt Çavuşoğlu'nun önemli açıklamaları. Bakan Çavuşoğlu Hollanda'da seçim bitti. Aldıkları oylar birbirine yakın %17'ler %20'ler. Böyle birçok parti ama bir bakıyorsun Sosyal Demokrat ile Faşist Wilders arasında da hiçbir fark yok. Hepsi aynı kafa. Nereye varacaksınız? Avrupa'yı nereye götürüyorsunuz? Avrupa'yı çökertmeye başladınız, Avrupa'yı uçuruma götürüyorsunuz ifadelerini kullandı ve değerli dinleyicilerimiz Çavuşoğlu'nun önemli açıklamalarıyla biz de şöyle süratle bir baktığımda aktarabileceğimiz haberlerin bunlar olduğunu görüyoruz. Şimdi yine güzel bir şarkı dinleyelim. Şarkının akabinde dünya basınından derlediğimiz haberlerle devam edelim.
Dünyanın nabzı ve dünya basını.
Ve efendim Türkiye turunun akabinde dünya basınından derlediğimiz haberlerle tekrar karşınızdayız. İlk durağımız her zaman olduğu gibi Afrika ve ilk haber Sudan FETÖ okullarını Maarif Vakfı'na devretti. Sudan'da FETÖ'ye ait okulların Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesine yönelik anlaşma imzalandı. Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Aydın'ın da hazır bulunduğu programda TMV Başkan Vekil Büyükelçisi Yavuz ile Sudan Eğitim Bakanı Abdurrazık arasında mütabakat imzalanmış. Fotoğraflar eşliğinde verilmiş bu güzel haber değerli dinleyicilerimiz. İlk haber Afrika'dan böyle. Tunus'ta gençlere istihdam programı var. Tunus'ta hükümetin işsizliğe çözüm bulmak amacıyla Onur Sözleşmesi adı verilen bir programı uygulamaya koyduğu bildirildi. İstihdam ve Meslek Edindirme Bakanı Hammani, başkent Tunus'ta düzenlediği basın toplantısını ülke genelinde 50 bin gence iş imkanı sağlanmasının hedeflendiği Onur Sözleşmesi adlı programın bugün itibariyle uygulanmaya başlandığını açıkladı. Söz konusu programa göre çalışanların aylık $275.600 tutarındaki maaşının $185 ve sigorta giderlerinin devlet tarafından karşılanacağını belirten Hammani, bu şekilde işletme sahiplerinin bir çalışan için sadece $90 ödeyeceğini kaydetmiş. Önemli bir haber. Afrika için, Tunus için güzel bir haber. Ve bakıyoruz, dünyanın en büyük 20. elması bulunduğu şeklinde ilginç bir haber var. Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'de zengin elmas madenleriyle bilinen Kono ilçesinde bir papaz değerli taş ararken 706 karatlık bir elmas keşfetmiş. Dünyanın en büyük yontulmamış elmaslarından biri, bir avucu doldurabilecek büyüklükte. Değerli dinleyicilerimiz, bu haberi de verdikten sonra dün aktardığımız haberler vardı. Etiyopya'da kabile savaşları vardı malumunuz. Birçok insan hayatını kaybetmişti. 30'a yakın ölü vardı. Kenya'da yine silahlı saldırı sonucu 9 insan hayatını kaybetmişti. Dün aktardığımız haberlerin başında geliyordu bunlar. Hemen Avrupa'ya bakalım, Afrika'nın akabinde. Avrupa Kalkınma Bankası'ndan Özbekistan'a yeşil ışık. 2009 yılında ülkedeki faaliyetini askıya alan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile Özbekistan arasında yeni dönem için adımlar atıldı. İskoçya'da ikinci bağımsızlık referandumu tartışması, Birleşik Krallık Başbakanı May, İskoçya bölgesel yönetiminin ikinci bağımsızlık referandumu talebiyle ilgili olarak birlikte çalışmamız gerekiyor, ayrılmamız değil dedi. Fransa'da başörtüsü ayrımcılığına ceza, Fransa'da başörtülü müşterilerine hakaret eden ve restoranından kovan iş yeri sahibine toplam 7.000 euro para ve kararı 2 ay boyunca iş yerinin girişine asarak duyurma cezası verildi. Ve İtalya'da Etna yanardağına yeni patlama. İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlarından Etna'da meydana gelen patlama sonucu 10 kişinin hafif yaralandığı bildirildi. Akdeniz'de batan bir Türk gemisi vardı biliyorsunuz. 7 mürettebatın kayıp olduğu ifade ediliyordu. Akdeniz'de Libya açıklarında bir Türk yük gemisi battı. Türk yük gemisinde 6 kişi kurtarıldı. 7 mürettebattan henüz haber alınamıyor. Ve İngiltere'de Brexit tasarısı yasalaştı. İngiltere'nin AB'den ayrılma süreci resmen başlatacak Lisbon Anlaşması'nın 50. maddesini yürürlüğe koyma yetkisine hükümete devreden tasarı yasalaştı. Fransa'da okula silahlı saldırı haberi var, onu da duyuralım sizlere hemen. Değerli dinleyicilerimiz, Fransa'nın güneyindeki bir liseye silahlı saldırı düzenlendiği ve çok sayıda yaralı olduğu ifade edildi değerli dinleyicilerimiz. Fransız BFM televizyonu kanalı vermiş bu bilgiyi ve olayda çok sayıda yaralı ve olduğu ve polisin bir kişiyi gözaltına aldığı belirtilmiş. Henüz haberin detayları düşmemiş değerli dinleyicilerimiz. Avrupa'dan aktarabileceklerimiz böyle. Hemen Amerika'ya bakalım. ABD'den ilk haber, Beyaz Saray yargıya takılan yeni vize yasağını savundu. Beyaz Saray sözcüsü, Başkan Trump'ın yargıya takılan ikinci vize düzenlemesinin tamamen hukuki ölçülere göre yazıldığını savunarak en kısa zamanda temyiz başvurusunda bulunacaklarını açıkladı. Trump'ın yeni vize düzenlemesi gece yarısı yürürlüğe girmesine saatler kala Hawaii'de federal bir yargıç tarafından askıya alınmıştı. Dün duyurmuştuk bu haberi. ABD'de konsantre yoksulluk arttı. Nüfusunun %40'ından fazlasının yoksulluk eşiğinin altında olduğu mahallelerde yaşayanların oranı tüm etnik gruplarda artış gösterdi. ABD'de de bakın hiçbir şey dışarıda göründüğü gibi değil. ABD'de sakinlerin %40'ından fazlasının yoksulluk eşiğinin altında olduğu yerleşim yerlerinde yaşayanların oranının 2010 yılından itibaren tüm etnik gruplarda arttığı belirtilmiş. Resimler eşliğinde önemli bir yazı dizisi olarak verilmiş. Sadece Afro-Amerikalılar olarak düşünmeyin, birçok bölgede Afro-Amerikalı olmayan da düşük ücret veya iş bulamama münasebetiyle bu sorunlarla uğraştıklarını söylemiş olalım. Ve bakıyoruz, başka bir haber görünmüyor değerli dinleyicilerimiz ABD'den. ABD'nin hemen akabinde Orta Doğu'ya bakalım. Yemen'deki aktivistlerden resim ve fotoğraf sergisi. Uzun süredir savaşın sürdüğü Yemen'de aktivistler, geçmişte çetin çatışmalara sahne olan Aden kentinin kültürel mimarisinin anlatan resim ve fotoğraf sergisini açtı. Bu anlamda sadece insan kaybı da söz konusu değil biliyorsunuz Orta Doğu'da. Ayrıca tarihsel varlık da neredeyse talan ediliyor, linç ediliyor. Tarihsel yapılarının yıkıldıktan sonra aynısının inşa edilmesi mümkün değil. Çünkü o tarihe ait taşlar, o tarihteki o insanların el emeğiyle yaptığı şeyler doğal olarak yenisinin inşa edilmesi söz konusu dahi değil. Bu anlamda sadece insan kaybı değil, bir tarih, bir kültür, bir medeniyet de yok oluyor böylece. PYD, ENKS'nin 23 ofisine kilit vurduğu PYD PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde yaklaşık 2 haftada Suriye Kürt Ulusal Konseyi'ne ait 23 ofisi basıp kilit vurduğu bildirilmiş değerli dinleyicimiz. Ve Halepçe katliamının 29. yılı, ABD'nin verdiği kimyasal silahlarla ve Saddam Hüseyin'in talimatlarıyla gerçekleştirilen ve binlerce insanın katledildiği Halepçe katliamının üzerinden tam 29 yıl geçti değerli dinleyicimiz. Önemli bir haber. Dönemin Irak Cumhurbaşkanı Hüseyin ve onun talimatları ve 16 Mart 1988'de sadece Saddam Hüseyin sorumlu değil burada tamamen ABD ve o dönemin siyasi yapısıyla alakalı. Erbil'de konuyla ilgili saygı duruşu olmuş, Kerkük'ten tepki gelmiş. Halepçe katliamının İran-Irak Savaşı döneminde Cumhurbaşkanı Hüseyin'in Kürtlere karşı başlattığı Enfal Hareketi'nin son aşaması olarak gerçekleşti. Saddam Hüseyin savaşta İran'a destek vermekle suçladığı Halepçe halkının bombalanmasına talimat verdi. Bunun üzerine Irak ordusuna ait savaş uçakları 16 Mart 88'de Halepçe semalarından halkın üzerine gaz bombaları yağdırdı. Saldırıda yaklaşık 5000 kişi öldü ve 7000 insan yaralanmıştı. Bu dünyanın unutmayacağı haberlerden, unutmaması gereken daha doğrusu unuttuğu fakat unutmaması gereken haberlerden biri. Ürdün sınırında operasyon ve 3 ölü yasa dışı yollarla Ürdün'e girmeye çalışan 3 kişi öldürülmüş değerli dinleyicilerimiz. Sadece yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışıyor. Ne olduğu konusu net değil henüz. Birleşmiş Milletler'den Suriyelilere 21 tır yardım, BM'den Suriye'ye İdlib'e gidecek yardım tırları Cilve Gözü sınır kapısından geçmiş. Ve aktarabileceklerimiz bunlar Orta Doğu'dan da. Hemen Balkanlara bakalım. Balkanlarda ilk haber Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatlar Birliği Hollanda'nın Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayankaya'nın aracının durdurulmasını yazılı olarak kınamış Makedonya Sivil Toplum Teşkilatlar Birliği. IMF'den Kosova'ya 100 milyon avro, Kosova'nın IMF programlarını yerine getirdiği gerekçesiyle ülkeye IMF'den 100 milyon avro daha para aktarıldı. Ve aktarabileceklerimiz bunlar. Diğerleri tekrar niteliği taşıyor. Kafkaslara da bakalım. Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan Moskova'daydı. Dün de duyurduk bu haberi. Putin Ermenistan Cumhurbaşkanı ile görüşerek yatırım ve Dağlık Karabağ konusunda fikir alışverişinde bulundu. Bunun dışında yeni bir haber düşmemiş. Hemen dünyanın geneline bakalım. Gözümüzden kaçan bir haber var mı düşüncesiyle değerli dinleyicilerimiz. Peru'da sel haberi var. Peru'daki selde en az 10 kişi hayatını kaybetti. Güney Amerika ülkelerinden Peru'da 3 gündür devam eden şiddetli fırtınanın ardından meydana gelen sel ve toprak kaymalarında en az 10 kişi hayatını kaybetti. İsrail TİKA çalışanının gözaltı süresini uzattı. İsrail'de bir ay aşkın süredir gözaltında tutulan ve gözaltı süresi yeniden uzatılan TİKA'nın Filistinli çalışanı Murteca, Türk halkının dualarını bekliyorum çağrısını yineledi. Maalesef değerli dinleyicilerimiz. Aktarabileceklerimiz böyle görünüyor. İlk başta neyle başladık? Malum manşetleri aktardık. Sonra manşetlerin açılımı olan Türkiye turunu gerçekleştirdik ve dünyayı birkaç bölgeye ayırarak Afrika, Avrupa, Amerika, Orta Doğu vesaire diye ayırarak kısa kısa sizlere bilgiler vermeye çalıştık. Süratle aktardık ve programımızın sonuna geldik. Malumunuz hafta içi her gün sizlerle birlikteyiz. Kısmetse pazartesi de aynı saatte burada olmaya çalışacağız. Bu vesileyle şu ana kadar bizden ayrılmayan siz sevgili ve değerli dinleyicilerimize tekraren hayırlı günler, hayırlı işler, hayırlı çalışmalar diliyoruz ve iyi bir hafta sonu, iyi bir gün geçirmeniz duası ve temennisiyle ve pazartesi görüşmek üzere. Hoşçakalınız.
Dünyanın nabzı sona erdi.